Asır Ajan sunar. Zor bir devrim padişahı, Sultan 2. Abdülhamit.
Babaali'ye mi gideceksin?
Bu telaş ne kuzum? Nereye böyle pür heyecan?
Nümayiş var da arkadaşlarla buluşacağız. Gel, nereye gideceksen seni de bırakalım.
Beşiktaş tarafına gideceğim ama yolunuz uzar.
Gel yahu gel, bir iki laf ederiz. Harbiye'den Dolmabahçe'ye arabacı. Babaali'ye oradan geçeriz.
Teşekkür ederim.
Ne var ne yok?
Bu neşe, bu heyecan neden anlayamadım?
Bilmiyor musun? Abdülaziz tahttan indirilecek.
Millet mi indirecek?
Milletin temsilcileri.
Kim onları temsilci seçmiş? Hangi millet?
Vücut kendini yenilemeli azizim. Eskinin kuralları bitmeli.
Yeni hücrelerle vücut kendini zaten yeniler. Bu yapılan beyin tahribatıdır. Korkarım ki yenilik adına bir gün felç olacaksınız.
O da ne? Dolmabahçe Sarayı'na askerler sarmış. Ne oluyor acaba?
Onu sen daha iyi bilirsin. Çok ucuza gittiniz biliyor musun? Arkadaşlarınızı birer mecidiyeye satın alanlar bu işi başardı demek. Babaali'ye gitmene gerek kalmadı.
Şuraya baksana, saray yağma ediliyor sanki.
Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Kuzgundan başka ne bekliyordunuz? Bu vebalden kolay kurtulamazsınız.
Devletin geleceği için bir şeyler yapılmalıydı.
Ama düşman hesabına değil. Şunu bilemediniz. Milli idealleri farklı olan devletlerin sadece menfaatleri vardır. Dostlukları politikadır. Çirkin bir aldatmacadır.
Bunlar paşa dedenin incileri.
Yalan mı? İş neticesiyle belli olur. Faturasını pek yakında öğreniriz.
Haklısın diyemeyeceğim. Fakat bu gördüklerim hiç de hoş değil.
Dur! Geri dönecekmişiz. Geçiş yasak diyorlar.
Padişahımıza bir şey mi oldu? Yüzüme bön bön bakacağına cevap versene. Fakat bu askerler Türkçe bilmiyor.
Mektebi Harbiye Kumandanı Süleyman Paşa Suriye'den iki tabur asker getirtmiş. Onlar işte burada.
Dönüyor muyuz beyim?
Dönelim.
Öğrenebildin mi olup biteni?
Sultan Abdülaziz'i halletmişler. Tahttan indirmişler.
Bu kadar mı? Medrese öğrencileri ne düşünüyor?
Meşrutiyet ilan edilecekmiş. Çağdaş uygarlık yoluna girecekmişiz.
Sıkıntılı söylüyorsun. İnanıyor musun bunlara?
Neden ne söyledi?
Dolmabahçe Sarayı'nda birçok değerli eşya yağma edilmiş. Dün yanılmamışsın. 1 milyon altına yakın mücevherde 5. Murad'ın sarrafı Rum Hristaki'ye verilmiş. Paris'te satılıp bazı borçlar ödenecekmiş.
Bu yağma ve kargaşa içinde borç ödeneceğini hiç sanmam.
Zaman gösterir.
Gerçekten Hristaki bir daha Osmanlı Devleti'ne dönmemiş ve devlet için bir kuruş göndermemiş. Sultan Abdülaziz'in altınları ise aldatıldığını iddia eden 1. Ordu birliklerine sus payı olarak dağıtılmış.
Serasker Hüseyin Avni Paşa Fransız gazetecisine bu işi 68 kişiyle başardıklarını anlatmış.
Kalanlar alet oldu mu demek istiyorsun?
Arife tarif gerekmez. Zavallı talebeye ulum ve zavallı askerler. Suriye'den getirilen birlikler padişahı korumak için sarayı kuşatmış biliyor musun?
Oyuna mı gelmişler?
Açık değil mi? Ve bir büyük terbiyesizlik. Serasker Hüseyin Avni Paşa 5. Murad'ı sultan ilan etmeye götürürken faytondan bile inmemiş.
Mithat Paşa samimi an.
Çünkü öğrencileri istismar eden o. Nasıl da inanıyorsunuz?
Sen şu dedenin etkisinden biraz kurtulsan iyi olacak. Yaşasın hürriyet.
Vay beyinize, hürriyetmiş. Yani şimdi benim hür olmadığımı mı söylüyorsun?
Kendi fikirlerin değil bunlar.
Gerçek kimsenin malı değildir. Hakikat hakikattir. Herhangi birinin fikri olamaz. Söylediklerimin yanlış olduğunu söyleyebilir misin?
Fakat deden...
Dedem bu gerçeklerin yakınında. Hakikati görenden öğrenmek güzel değil.
Abartıyorsun.
Göreceksin. Keşke biraz basiretli olabilsen.
Sultan Abdülaziz tahttan indirilmeyi hazmedememiş. İntihar etmiş.
Duruma hakim olanların resmi açıklaması bu. Bir defa hiçbir Müslüman aklını oynatmadıkça intihar etmez. Sonra intihar ettiği söylenen bir adam iki kolunun da bilek damarlarını nasıl kesebilir? Bu bir cinayettir. Bu cinayeti Hüseyin Avni Paşa tertip etti. Osmanlı Devleti'ni meydana getiren bütün Müslümanlar kanlı gözyaşı döküyor, biliyor musun? Bu intihar iddiasına kimse inanmadı.
Ben inandım mı sanki?
Onu bilemem. Fakat unutma ki bir savaş devam ediyor. Ve savaş cephede değil. Ya da cephe devletimizin beyninde.
Sevinebilirsin. Sultan Aziz'in kayınbiraderi Binbaşı Çerkes Hasan, Hüseyin Avni Paşa ile birkaç kişiyi öldürmüş.
Hiçbir insanın ölmesi beni sevindirmez. İnsanın dirilişinden yanayım. Ona gelince, daha ihanet ettiği gün ölmüştü zaten. Şimdi cesedi çekilip gidiyor, o kadar.
Fakat durum hiç iyi değil.
Neden?
Sultan Murat aklını oynatmış.
Bu da yeni değil. O düşmanla işbirliği ettiği gün aklını oynatmıştı. Tam batılı olarak yetiştirildi. Mason oldu. Ve amcasının yerine bir an önce tahta geçebilmek için çok çirkin ihtiras gösterdi. Yazık. Demek İngiltere bile adamlarını koruyamıyor. Milletine yabancılaşmakla kendini kurtaracağını zannediyordu.
Mithat Paşa 2. Abdülhamit'le anlaşmış. Meşrutiyet ilan etmeyi kabul etmiş.
Hayırlı olsun o halde. Tanzimatın hayrından sonra bakalım meşrutiyetin hayrı ne olacak?
Meşrutiyete karşı mısın?
Sen kimden yanasın kuzum? Laf oyunlarıyla beni köşeye sıkıştırmak mı istiyorsun? Mithat Paşa'ya ve aleti olduğu bütün şer güçlere karşıyım, tamam mı?
İyi olmaz mı yani?
Bekle görürsün.
Yenilik taraftarları Abdülhamit'e pek güvenmiyor.
Yenilik taraftarları ha? Zehir hiç teneke kupa içinde sunulmaz ki.
Çağdaş bir insan değil. Hala Şark, Müslüman, Osmanlı, Türk gelenekleri içinde yaşıyor. Çağ ayak uyduramamış.
Öyleyse işi çok zor. Zor bir devrim padişahı olacak. Yalnız şunu unutma. 2. Abdülhamit devlet adamlarının hırsını, Hüseyin Avni'nin kaba zulmünü, Mithat Paşa'nın yabancı güçlere dayanan ihtirasını, mütercim Rüştü Paşa'nın maskara riyasını çok iyi bilir.
Abdülhamit Efendi, 2. Sultan Abdülhamit Han ünvanıyla Hakan Halife ilan edildi. 34 yaşını bitirmesine 19 gün vardı. Gençti, dinamikti, uyanıktı. 31 Ağustos 1876 günü Topkapı Sarayı avlusunda biatleri kabul etti. Çeşitli devlet kurumlarını gezdi. Askerle beraber karavana indi. Devlet adamlarını saraya çağırıp yemek verdi. Hepsinde güzel nutuklar söyledi. Camilere ansızın gidip halk arasında namaz kılardı. İyi eğitim görmüştü. Devletin başına gelen son olayları dikkatle izlemiş, hiçbir detayı gözden kaçırmadan olup biteni değerlendirmişti. İyi bir gözlemciydi. Şahsiyetinin merkezi din duygusundan ibaretti. Şeriat saygısı her şeyin üzerindeydi.
Mütercim Rüştü Paşa sadrazamlıktan istifa etmiş.
Yerine de Mithat Paşa sadrazam olmuştur.
Nereden bildin?
Olayların seyrinden. Bütün amacı bu değil miydi?
Hürriyet günleri geliyor işte. Kanuni esası hazırmış.
Sadece Mithat Paşa'nın kendisi için hürriyet. Buna başkalarının sevinmesine şaşıyorum. Fakat padişahımız gerçekte onu çok iyi tanıyor. Şöyle diyormuş.
Kamuoyunun kendisine eğilimi ve güveni olması, durumun da olağanüstü tehlike ve nezaket taşıması üzerine Mithat Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Lakin Mithat Paşa bir ihtilalcidir. Hiçbir hükümdar ihtilal işine karışmış bir adama güven duymaz.
Tuna valisiyken Balkan kavimlerine de hürriyet verdi Mithat Paşa. Bulgar okullarında Bulgarca eğitim yapılmasını teşvik etti.
Bayrağımız üzerine hilal yanına sarip de koydurmak istediğini, bunu hürriyet adına yaptığını söyleyebilirsin. Fakat o zaman sana kim olduğunu sorarım. Sen kimsin arkadaş? Hangi millettensin?
Çok ağır konuşuyorsun. Oysa seni sevdiğimi biliyorum.
Biliyorum. Fakat senin bildiğinden emin değilim. Bu kargaşa ortamında tedbirli davranmanı tavsiye ederim. Siste eşyayı gerçek boyutlarıyla göremiyorsun.
Sen görebiliyor musun?
Hiç değilse o eşyayı gerçek boyutlarıyla tanıyanların bilgisine dayanıyorum.
Fakat Mithat kelimesi ebced hesabı ile devai devlet demektir.
İnsan isterse nelerden anlamlar çıkarmaz ki?
Ve Mithat Paşa sadrazam olunca ilk iş olarak kanun-i esası ilan edilir. Daha sonra tersane konferansına da götürülen bu anayasa batılı devletlerin teminatı altına alınmak istenir. Mithat Paşa'nın akıl hocası Odyan Efendi Avrupa'da kamuoyu oluşturmak üzere İngiltere'ye gönderilir. Yeni Türk anayasası Türk'ün düşmanları tarafından korunacaktır.
Yaşasın hürriyet! Yaşasın hürriyet! Yaşasın hürriyet! Yaşasın hürriyet!
19 Mart 1877 günü Dolmabahçe Sarayı'nın muayyede salonunda ilk meclisi mebusan açılır. Ahmet Vefik Paşa reis seçilir. Müzakereler başlar. İç tüzük karara bağlanırken Hristiyan mebuslarından 16'sı İç tüzüğün kendi dillerinde yazılmasını teklif ederler. Aynı mecliste 10 ayrı dilde iç tüzük yazılması istenir. Birinci meşrutiyetin Türk parlamentosunda ana dilleri Türkçe olan milletvekilleri %40'ın üzerindeydiler. Fakat %50'yi bulamıyorlardı.
Galiba meşrutiyet daha çok yabancılar hesabına işleyecek.
Akıllanmaya başladığını söylesem alınır mısın?
Gerçekler bazen insana acı gelebilir. Fakat olsun, konuş. Seni dinliyorum.
Gel ikimiz de Sultanahmet Efendimiz'i dinleyelim. Bak ilk meşrutiyeti nasıl değerlendiriyor. Yalnız unutma, bu meşrutiyetle Osmanlı Devleti bölünecektir.
Padişahımız ne diyor?
Meşrutiyetin geleceği hakkında Avusturya Macaristan çok açık bir fikir verir kanaatindeyim. Habsburg hanedanının idaresinde birleşmiş olan çeşitli milletler el birliğiyle çalışacakları yerde birbirlerinden ayrılmaya gayret ettiklerinden Avusturya Macaristan'ın siyasi ve askeri itibarı temelden sarsın. Bizim Jön Türkler boş kuruntulara kapılmış mahluklardır. Bizde bir meşruti idare, kanun-ı esasinin ilanı demek, umumi bir mücadele ve halkı birbirine saldırtacak bir muharebe ilanı demektir. Bu hal, bütün Osmanlı İmparatorluğunu temelinden sarsacaktır. Ne gariptir ki İngilizler, bu nimeti Hindistan'a bahşetmek istemedikleri halde, bizim Jön Türklere karşı hiçbir yardımda kusur etmiyorlar. Her vasıtayı kullanıyorlar.
Fakat şunu kabul et ki padişahımız pinti bir insan.
Meşrutiyetle pintiliğin ne ilgisi var? Yabancılara vatan toprağı vermemeyi kastediyorsan kızarım sana.
Yanlış anladın, öyle diyorlar da.
Bunu kimin söylediği de çok önemli, biliyor musun? Hiçbir düşman hasma hakkında güzel şeyler söylemez. Söylese bile siyasettir.
Theodor Kasab'ın Molière tercümesindeki pinti Hamid Sultan Hamid'miş.
Şehzadeliği döneminde har vurup harman savurup Galata bankerlerine borçlanmadığı için mi? Şunu unutma sevgili dostum. Sultanımız nefsine hasis fakat vatanına cömerttir, göreceksin. Borcu olmayanın onuru ipotek altına girmez.
Saray masraflarını kısmasına ne dersin? Damat Mahmut Celaleddin Paşa ile Maliye Nazırı Galip Paşa'ya şunu emretmiş.
Saray masraflarını en basit teferruatına kadar inceleyiniz ve son haddine kadar kısılması çarelerini arayınız.
Haklı değil mi? Gelirin giderini karşılamazsa sen ne yaparsın? Yahudi altınlarının emrine mi girersin? Beni dedemin ağzından konuşmakla suçluyorsun. Senin kimin ağzından konuştuğunu anlayamıyorum, biliyor musun? Ne olur bu kadar uzaklaşma benden. Kendin ol lütfen. İnancında, düşüncende, yaşayışında kendin ol.
Kendilerini büyük Fransız ihtilalinin liderlerine benzetenler bir anda Osmanlı Devleti'ni Rusya karşısında savaşa sokuverdiler. Mithat Paşa medrese talebesiyle işsiz güçsüz takımına para dağıtarak padişahın penceresi altında harp için nümayişler yaptırdı. Yeni Osmanlı basını harp kundakçılığında paşadan aşağı kalmıyordu. Sükunet kaybolmuş, tekrar bir ihtilal havası oluşmuştu. Padişahın iradesi o kadar önemli değildi.
Fakat İngiltere bu savaşta Osmanlı Devleti yanında yer alacağını bildirmiş.
Niçin yer alsın? Bunda ne çıkar olabilir? Böyle bir taahhütle devletimizi savaş acıları içine düşürüp sıkıntılarımızdan istifade etmeyi düşünüyordur.
Bu savaşa karşı olmak vatana ihanettir.
Sultan Hamit Efendimiz'i mi suçlamak istiyorsun? Oysa bu işin vebalini de ona yükleyecekler. Ne güzel. Devlet adına yapılan iyi şeylerin faturası paşalara, hataların bedeli ise padişaha ödetilecek. Zevkli bir iş değil mi?
Göreceksin.
Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir dostum. Artık bu iş yürümez. Bir yanda bağımsızlık peşinde koşanlar, diğer yanda azınlıklarla dolu bir meclis.
Bu çılgınlıklar içinde hiç beklenmedik bir biçimde Mithat Paşa sadrazamlıktan azledilerek Osmanlı sınırları dışına sürülür. Bu işlem Mithat Paşa'nın hazırladığı Kanuni Esasi'nin 113. maddesine uygundur. Meclis-i Mebusan Mithat Paşa'nın sürülmesinden sonra İbrahim Ethem Paşa'nın sadaretinde açıldı.
Mithat Paşa'ya yazık oldu.
Onu anlayamadınız. Gerçek kahraman ve gaye adamı vatanı için saadet ve selamet bildiği yolda yalnız Allah'a ve milletine dayanır. Kurtarmaktan bahsettiği milletinin düşmanına sokulmaz. Düşmana kendisini sevdirmez, ajan gibi çalışmaz.
Medrese öğrencileri senin gibi düşünmüyor. Yarın çetin bir gün olacak.
Yine nümayiş yapılacak demek mi istiyorsun? Nasılsa meclis açıldı değil mi? Acele etmek lazım.
Meclisin açılışından 24 saat sonra talebe-i ulum harekete geçirilir.
Sen katılmıyor musun?
Korkuyorum. Şunların haline baksana.
Bu beyaz sarıklı gençler ne istiyorlar?
Şeriat. Şeriatı muhafaza edeceklermiş.
İş büyüyecek desene. Baksana. Bazı müderrisler de katılmış kalabalığa.
Şeyhülislam Hayrullah Efendi'nin adamları.
Hayrullah mı Şevrullah mı Allah bilir.
Baksana zaptiyeler de müdahale etmiyor.
Zaptiye nazırı Ömer Fevzi Paşa'nın bir hesabı vardır.
Niçin hesabı olsun? O da Mithat Paşa gibi bir vatansever.
Ey vatan dikkat et. Bu sevenlerinden ben korkuyorum. Gerçek dostla düşmanı ayırt edemez olduk. Vah bize.
Kenardan kalabalığı takip edelim mi? Saraya gidiyorlar.
Edelim, görelim bakalım ne isterlermiş.
Önderiniz kimdir, ne istiyorsunuz?
Millet hükümet idaresinden memnun değil. Şartlarını hünkâra bildirmek istiyor.
Neymiş o şartlar?
Mithat Paşa çağrılıp tekrar iş başına getirilsin. Damat Mahmut Paşa azledilsin. İstanbul'dan uzaklaştırılsın. Millet cebindeki son meteliğe kadar fedakarlık etmiştir. Buna rağmen askerin aylıklarını ödemeyen serasker makamından atılsın.
Şuna baksana sen neler söylüyor.
Haksız mı?
Bu dilekler yapılmazsa cuma hutbelerinde sultanın ismi anılmayacaktır.
Camileri büsbütün kapatabiliriz.
Çok tehlikeli bir tezgah bu.
Yavaş konuş, işitecekler.
Zat-ı şahane şikayetleri inceleyip icap eden tedbiri alacaktır. Şimdi sükunetle dağılmanız irade olunuyor.
Artık dağılabiliriz arkadaşlar. Gayemiz yerine gelmiştir.
Ne kadar uysal bir kitle. Baksana herkes kuzu kuzu dağılıyor.
Şuurlu insanlar.
Hiç sanmıyorum. Bunların çoğu niçin toplandığını bile bilmiyor.
Bazı arkadaşlarımız Useyir Vapu ile Akka Kalesi'ne sürüldü.
Ve siz de padişahımızın zalimliğine karar verdiniz. Gönlünüzdeki kırıklık ve burukluk bakalım başınıza ne işler getirecek. Fakat akıllı olmanızı tavsiye ederim.
Bir anda Osmanlı Devleti kendini 93 harbinin içinde bulur. Bazı paşalar ve meclisteki azınlıklar hızlı birer savaş tahrikçisi kesilirler. Amaç, yıkılışın eşiğine getirilmiş bir devlete son darbeyi vurmaktır. Esasen birçok azınlık Rusya'nın teşvik ve kışkırtması ile bağımsızlık peşindedir. Abdülhamit soğukkanlıdır.
İstemediğimi nihayet başıma sardılar. Artık daha fazla istememeye de yol kalmadı. İlahi takdir neyse o olur. Şu andan itibaren her şeyimizi fedaya ve şerefimizi korumaya hazır olmaktan başka çaremiz yoktur. Ancak beynel milel durumun nezaketinden azami istifade etmesini de bilmeliyiz. Politika ve savaş.
Plevne ve Kars savunmaları muhteşem. Ama Rumeli Türklüğü perişan.
Tuna boyundan Sofya, Edirne ve İstanbul istikametinde yollar muhacir dolu. 93 harbinin yerinden yurdumdan ettiği insanlar.
Meclis karma karışıkmış.
Yavaş yavaş bazı gerçekleri anlamaya başladın galiba. Daha çok düşman unsurların temsil edildiği bir meclis kapanmalıdır.
Kapanmış zaten. 1 Şubat 1878 sabahı Ahmet Vefik Paşa meclisin süresiz tatil edildiğini bildirmiş.
93 harbinde Rus ordularının İstanbul'a dayanması İngiltere'yi harekete geçirir. İstanbul'u almamak şartıyla Türklere ne yaparsan yap diyen İngiltere donanmasıyla gelir, büyük ada önünde demir atar. 2. Abdülhamit bir danışma meclisi toplar.
Harbi ben istemedim. Bir takım maceracı politikacılar istedi. Milleti de arkalarında sürüklediler. Mağlup oldum. Ne hale geldiğimiz ortada. Şimdi bütün dava İngiltere ile Rusya arasındaki rekabetten istifade etmektir. Ne düşünüyorsunuz?
Sonunda devletin selameti, varlığı için İngiltere'nin Kıbrıs'ı üst olarak kullanmasına razı olundu. Ruslar Batum'dan çıktıkları gün İngilizler de Kıbrıs'ı iade edeceklerdi. Fakat bu arada Sultan II. Abdülhamit Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkıp Yıldız Sarayı'na çekilir. Yalnız bir yıldız gibi zifiri karanlıkta tek başına ülkesini aydınlatmaya çalışacaktır. Zordur işi. Düşmanı çok, dostu azdır. Gerçi dost olarak Allah yeter.
Talihin yıldızın söndükten sonra İngilizler, Yahudiler hükümran oldu. Sen bırakıp bizi gittikten sonra, sen bırakıp bizi gittikten sonra. İpleri düşman elinde, sürükler yokuşuna yollarımızı. Bağladı umudu kollarımızı. Sen bırakıp bizi gittikten sonra, sen bırakıp bizi gittikten sonra. Ahmaklığına insanlar, seni anlamayıp yerdikten sonra, ümmetin halini bir bile bilsen. Sen bırakıp bizi gittikten sonra, sen bırakıp bizi gittikten sonra.
Fakat hünkârım, ben...
İnsan bilmediğinin düşmanıdır yavrum. Gerçeği bütün açıklığıyla öğrenmeden karar verme. Kendine yazık edersin.
Fakat siz...
Evet, ben edebiyatım değil, edepsizliğim. Edebiyatçıların değil, edepsizlerin düşmanıyım. Sen değil misin?
Öyle olunca tabii ben de...
Şahıslara değil, şahısların yanlış tutumlarına karşıyım. İnsan güzel bir varlıktır. Fakat kendini bu kadar çirkinleştirmek kimsenin hakkı olamaz.
Bana öyle anlatılmadı ama.
Anlatan kendine göre anlatıyor. Belki ben de kendime göre anlatıyorum. Edebiyata düşman olsam Namık Kemal'e kesenden aylık vermem. Oğlunu da saray hizmetine almaz. Zora Ekrem ve Ebu Ziya Beylerin nazlarını çekmem. Abdülhak Hamit Bey'e verdiğim maaştan başka ara sıra birikmiş borçlarını ödemem. Eğer onlara düşman olsam, benim sokak ortalarımda edebiyatçı ve muharrir öldürecek adamlarım yok değil. Evlat babaya isyan eder, fakat baba evladına düşman olamaz.
Yeniliklere engel oluyorsunuz.
Öyle söylüyorlar. Fakat şu yeniliği doğru dürüst tarif eden yok. Her vilayete mektepler, hastaneler, yollar, çeşmeler yaptırıyor.
Fakat bunlar...
Bunlar görevim. Yaptıracağım. Viyana'dan başka bir yerde eşi bulunmayan modern tıp fakültesine ne dersin? Mülkiye Mektebi, Hukuk Mektebi, Sayıştay, Beyoğlu Kadın Hastanesi, Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Ticaret Mektebi, Yüksek Mühendis Mektebi, Yatılı Kız Lisesi. Bunlar devletimiz için birer hamle değil midir? Terkos suyunu İstanbul'a kim getirtti?
Bunlar paşaların eseri.
Ha, padişah benim. Yetki benimdir. İstibdat diyorsunuz ve bütün bunları bana rağmen başkaları yapıyor. Bu mümkün mü?
Fakat şey...
Üzme kendini. Sana yapmayı düşündüğüm şeyleri de anlatayım.
Fakat ben genç bir öğrenciyim.
Daha iyi ya. Ben şimdiki zamanım, sen geleceksin. Bursa'da bir ipekçilik mektebi, Halkalı'da ziraat ve baykar mektebi açılacak. Aşiret mektebinde ince bir politika deneyeceğim. Daha birçok mektep düşünüyorum. Ülkeyi demir yollarıyla öreceğim. Bursa, Yafa, Kudüs ve Ankara demir yolları pek yakında yapılacak. Bir kağıt fabrikası. Yine İstanbul için bir hava gazı fabrikası düşünüyorum. Parası hazır sayılır. Küçük suya da bir baraj lazım.
Bütün bunları siz mi düşünüyorsunuz?
Cenab-ı Hak bu görevi bana verdi. Bu Müslüman milleti zelil edemem. Bu bir emanettir ya. Ölümüm de hayatım da Allah'a aittir. Onun vereceği güçle bunlar olacak. Dahasını söyleyeyim mi?
Tanrım.
O da benim noksanlığımdır. Rabbim tamamlasın. Hakikati anlatabilmek bir hünerdir. Bakalım Manastır Selanik, Şam Horan, Eskişehir Kütahya demir yolları kimin eseri olarak anlatılacak? Galata Tophane Rotunu, Dolmabahçe Saat Kulesi, Beyrut Şam demir yolu.
Bunları arkadaşlarıma anlatacağım. Fakat yatağımdayım ben. Ne kadar net bir rüyaydı bu. Hay Allah. Ezan okuyor, kalkmalıyım.
Hayrola, sabahın bu vaktinde ne oldu sana?
Sorma. Sultanımızla görüştüm.
Sultanımızla mı görüştün? Nerede, ne zaman, nasıl?
Rüyamda. Fakat çok net.
Rüya deyip geçme dostum. Birçok ilmi buluş da rüya ile ilgilidir.
Demir yolları yapılacak. Utanıyorum. Kafam karmakarışık. Aman, bir rüyanın da bu kadar etkisinde kalınmaz ki.
İngiltere'nin İstanbul sefiri Avusturya sefirine ne demiş biliyor musun?
Daha rüyamı anlatmadım ki.
Yorumlarında işe yarar zannediyorum.
Ne demiş?
Kendisinden dinleyelim.
İkimiz de İngiltere ve Avusturya'da Türkiye'nin korunmasını istiyoruz. Bu korunmada milletlerimiz hesabına ciddi faydalar bulunuyor. Türkiye'nin türedi devletler elinde parçalanmasını istemiyoruz. Fakat aramızda metot farkı var. Siz bu işin Türklere yavaş yavaş ve yumuşak muamele edilerek meydana gelebileceğine inanıyorsunuz. Bizse Türkiye'nin yenileşmesi ve düzelmesi için gerekirse Türklere zor kullanmak, onları ıslahata zorlamak fikrindeyiz. Türkiye eski kafayı değiştirip yeni bir aleme dönmeyecek olursa mutlaka çökecek ve bölünecektir.
Öbür tarafta Rusya, Osmanlı Devleti'ni hasta adam olarak nitelemekte, Balkan kavimlerini durmadan kışkırtmaktadır. Çok geçmeden hasta adamın Balkanlar, Tunus ve Mısır gibi huzurları kesilerek vücudundan ayrılır.
İngiliz sefirinin dediklerini nereden öğrendin?
Padişahımızın haber alma teşkilatı güçlüdür.
Vatanseverlere karşı işletilen jurnal şebekesi.
Vatanseverle gerçek hainleri hala tanımıyorsun. Sana bir şey söyleyeceğim. Vatanseverlerin arenası basın. 47 adet mevkuite yani gazete. 13'ü Türkçe, 1'i Arapça, 9'u Rumca, 9'u Ermenice, 3'ü Bulgarca, 2'si İbranice, 7'si Fransızca, 2'si İngilizce ve 1'i Almanca. Yani 4'te 1'i Türkçe, 4'te 3'ü başka dillerde. Bu vatanseverler hangi vatanı seviyor dersin? Theodor Kasab'ın şirretliğini unutma.
Ben onları kastetmedim.
Peki Ziya Paşa ne yapıyor? Masonların beslediği Jön Türk tayfası kimin hizmetinde? Onlar Sultanahmet'i değil, Osmanlı Devleti'ni yıkmak istiyorlar dostum. Haçlı dünyasının şark meselesini halletmek istiyorlar.
Sultanahmet bunları biliyor da niçin göz yumuyor? Neden gereğini yapmıyor?
Kendini dağıtma. Gel cevabını kendisinden dinleyelim.
Paşa. Göz yummak şöyle dursun. Her an tetikte yaşadım yaşıyorum. Bazı şeyleri önleyemiyorum. Çünkü yalnızım. Onların arkasında bütün düşman dünyası var. Mizacım ve şartlarım başka türlü olmama elverişli değil. Dostlarım beni yumuşak başlı olmakla, düşmanlarım ise zalim gaddar olmakla suçluyorlar. Ben ne bir Yavuz Selim Hanım, ne de bu ülke Yavuz yönetimindeki Osmanlı ülkesi şu an. Birkaç kelle koparıvermek laf söylerken kolaydır. Yalnız her koparılan kelle İnsanın önünde bir uçurum açar. Bu uçurumu doldurabiliyorsan gözdağı verebilirsin. Ve gözdağı verdiklerin dediklerinden çıkmaz. Ama uçurumlar kapanmıyorsa hiçbir şey yapamazsın. Ben doğuştan merhametli bir insanım. Fakat devletin merhametle idare edilemeyeceğini de biliyorum. Ne yapıyorsam ancak yapabildiğimdir. Gerekeni yapıyorum. Faydalının peşinden koşuyorum, ahaliyi ezdirmemeye çalışıyorum. Boşuna kan dökülmesine her yerde karşı çıktım. Memleketim, Jön Türklere gösterdiğim şefkatin değil, Jön Türklerin bağışlanmaz gafletinin kurbanıdır. İşte o kadar.
Ermeni meselesini çok iyi takip etti. İşte tespitleri.
Ermeni meselesi Ermeniler meselesi değildir. Rahat bir yürekle söyleyebilirim ki Ermeni kavmi Osmanlılığı en iyi benimsemiş, temsil etmiş bir kavimdir. Medeniyetimize hizmet etmişler, devletimizin bekasına çalışmışlardır. Ermenilerin bizden bir şikayetleri yoktur. Fakat Ruslar Bulgaristan üzerindeki emellerine ulaşınca Osmanlı İmparatorluğundan yeni bir parça daha koparmak için Ermenileri parmaklarına doladılar. Gönderdikleri ajanlarla önce papazları, öğretmenleri ele geçirdi. Sonra da macera düşkünü bir grup hareketi başlattı. Hiçbir kavim bağlı bulunduğu ülke zayıflarsa rahat durmaz. Çok geçmeden Fransızlar, İngilizler de Ermeni meselesine sarıldılar. Rusya'nın içinde de Ermeniler vardı. İlk Ermeni komitesinin Paris'te kurulmuş olması her şeyi ortaya koyar. Fitnenin başı dışarıdaydı.
Yabancılar bu kadar mı karıştı yani işlerimize?
Keşke bu kadarla kalsa. Bu bir savaştır dostum. Ülkeler, milletler, idealler arası savaşın farklı cephede devamıdır. Düşman her zaman düşmandır.
Ermenilerin amacı Müslümanları kışkırtmak, üstlerine saldırtmak, sonra da dünyayı ayağa kaldırmaktı. Bundan sonra Avrupa devletleri işe karışacak, Ermeniler için bağımsızlık isteyeceklerdi. Papazlar, öğretmenler ve ajanlarla sürdürülen bu tahrik, önceleri pek itibar görmedi. Kurulan çeteler, yola getirmek için önce namuslu Ermenileri kestiler. Bunu yaparken Türk kılığına girmeyi, sonra da Türklere hedef göstermeyi ihmal etmediler. Ortalık karışıverdi.
Yabancı devletler hemen fırsat buldular.
Vakit kaybetmeden bir tahkikat heyeti kurulmalıdır. Buna öncülük etmek üzere hemen bir İngiliz askeri yetkilisini olay yerine gönderiyorum.
Bu bir asayiş meselesidir. İç meselemizdir. Ateşe göndermenize müsaade edemem. Çünkü bugünlerde buralarda bir İngiliz ateşesinin görülmesi yatışmış toplumları yeniden birbirine düşürebilir.
Zat-ı şahaniye soruyorum. Daha ne kadar Ermeni öldüreceksiniz?
Geçen gece saat 2'de Karadeniz'in o noktasında karaya yaklaşıp Ermenileri Türklere karşı silahlandırmak için silah ve cephane çıkaran İngiliz gemisinde Türk başına kaç silah bulunuyorsa o kadar öldüreceğiz.
Anlayamadım.
Öyleyse biraz düşünmenizi tavsiye ederim. Bilmemeniz mümkün mü?
Avrupa gazetelerinin hakkınızda ne yazdığını biliyor musunuz?
Biliyorum. Biliyorum, durmadan yazıyorlar. Şahsıma da Kızıl Sultan diyorlar. Bunca kışkırtılan insan ne yapsın? Ben Ermenilerin bağımsızlık sevdasına kapılmalarına şaşmıyorum. Büyük devletlerin bunca desteği insanı ümitlendirir, şımartabilir. Fakat Avrupa'ya kaçıp orada benim aleyhimde gazete çıkaran bazı jön Türklerin Ermeni komitecileriyle işbirliği yapmalarına, hatta onlardan para almalarına şaşıyorum.
İşte vatanseverlerim.
Ben onları kastetmedim.
Kimi kastedersen kastet. Unutma ki bazen gafletle hıyanet birdir. İş neticesiyle belli olur.
Yahudiliğin, Siyonizmin sinsi çürütme usulü yanında Ermeni metodu anarşist, açık ve cepheden toslama biçimindeydi. Batı hayranı ihtilacı Türkleri kolayca avladılar, tezgahlarına çektiler, kendi öz köklerine düşman ettiler. Sultan Abdülhamit bunları değerlendirirken şöyle diyordu.
Hayır, bunca okumuş, düşünmüş, kendisini davasına vermiş vatan evlatlarının cibilliyetsiz çıkacağını kabul edemem. Sadece aldandılardı. Aldandılar ama cezalarını kendilerinden çok aldanmayan milyonlarca masum vatan evladı için. Hem öldüler hem vatandan oldular.
Osmanlı bankasını basmışlar.
Kim basmış?
Hava ne kadar da sıcak.
Sorumu işitmedi mi?
Bilmiyorum.
Biliyorsun. Hakikati gizlemek çok çirkindir. Ağustos güneşi bile seni kurtaramaz.
Komiteciler.
Failin kimliği olayın açıklanmasında çok önemlidir. Ermeniler bastı değil mi?
Banka genel müdürüne bir liste verip padişaha göndermişler.
İşi Avrupa'ya bulaştırmanın en güzel yolu. Sonra ne olmuş?
Banka işgalde. Genel müdür de Yıldız'daymış.
Rus sefareti baş tercümanı geldi. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi duruyor.
O her şeyden haberli. Hatta hadiseyi tertip edenlerin başındadır. Rüşvete de bayılır. Derhal anlayacağı dille konuşup gözünü doyurunuz.
Ve komiteciler bankayı teslim etti.
İngiliz kraliçesine mektup yazacağız.
Hazırım hünkârım.
Yaz. İngiliz milletiyle hükümdarının Ermeni meselesi hakkında yanlış bilgi edinmiş olmalarından şiddetle müteessirim. Hatta majestelerinin nutuklarında İngiliz kamuoyunu bulandırıcı noktalar bulunduğunu bildirmeme müsaadelerini rica ederim. Her yerde ve daima tecavüze uğrayan Müslümanlardır. Müslümanlar camilerinde namaz kılarken bile saldırıya uğramaktadır. Bütün Ermeniler Avrupalıların yardımıyla Martini tüfekleri, dinamitler ve bombalarla silahlı oldukları halde Müslümanlar modası geçmiş, köhne silahlarla kendilerini korumaya çalışmaktadır. Bütün bu noktaları haşmet nazarlarınızda ihtiramla takdim ederim.
Neticede Abdülhamid'i düşürmeye karar veren İttihat ve Terakki'yi başlangıçta çocuk oyuncağı olarak tıbbi eller kurdu. 1889 yılı Mayıs ayının 21. günü. Makedonyalı İbrahim Temo, Arap kirli Abdullah Cevdet, Diyarbakırlı İshak Sükuti, Kafkasyalı Mehmet Reşit ve Bakülü Hüseyinzade Ali. Ayrıca Konyalı Hikmet Emin ve İsmail İbrahim isimli iki kurucu daha var. Cemiyetin ilk ismi İttihad-ı Osmani, yani Osmanlı Birliği. Sonra Ahmet Rıza ile bu cemiyet tam Şer çehresini bulur. 21 Aralık 1896'da Cenevre'de İttihat ve Terakki görüşüne bağlı olarak Osmanlı İhtilal Fırkası kurulur. Ve Ermeni komitecilerle birlikte Abdülhamid'i devirme hazırlıklarına girişirler.
Yıllar ne çabuk geçti. Fakat Abdülhamid hala padişah.
Ne demek istiyorsun?
Düşüremediler.
Makedonya'da gerilla savaşı yapan Bulgar çetelerini Rus generaller sevk ve idare etti. 1896'da Girit ayaklanması. Büyük devletlerin baskıları ve Girit gitti. Senin çok sevdiğin paşalarının aldığı borçlar karşılığında ipotek olarak gitti.
Bunca oyun karşısında başarıyla tutunmasını bildi. Bu müthiş bir beceriklilikdir.
Sana rüyanda söyledikleri?
Hepsi fazlasıyla oldu. Darül Aceze, mum fabrikası, Afyon Konya demiryolu, İstanbul Selanik demiryolu, Ereğli'de kömür ocakları.
Ve Yunan zaferi. Fakat Haçlı dünyası araya girerek durumu Osmanlı aleyhine çevirmeyi başardı. Hicaz demiryolu İslam halifesinin eseri.
İç ve dış düşmanları birbirine düşürmeyi çok iyi başarmış. Fazla enerji tüketmeden tatlı sonuç almanın en güzel yolu.
Yabancı sermayeden istifadesini ne dersin?
Hayran olduklarım unutulup gitti. Fakat eser ortada. Eser müessirine haykırıyor. Akıl hastanesi, Medine-i Münevvere'ye kadar uzanan telgraf hattı, Hamidiye suyu, Haydarpaşa rıhtımı, maden arama mektebi.
Şam'da Tıbbiye-i Mülkiye, Haydarpaşa Tıbbiyesi, Dilsiz ve Sağırlar Mektebi, Bingazi'ye çekilen telgraf hattı, İstanbul'dan Köstence'ye kadar kablo döşenmesi, Haydarpaşa istasyonu. Avrupa'da görülen yenilikleri ülkemizde yaptırdı.
Asker ve subay öyle şerefli oldu ki, bir kahvenin önünden bir binbaşı geçse, kahvede oturanlar ayağa kalkarak saygı gösteriyor.
Seni çok seviyorum, biliyor musun?
Neden?
Biliyorsun, asker, sivil, bütün millet birbirini seviyor.
Fakat Haçlı dünyası, batılı şer güçlerin güdümündeki çeteler...
Hain her an ihanet içindedir.
Ne oldu?
Müthiş bir patlama. Yıldız tarafından geldi.
Yer yerinden oynadı sanki.
Ne oldu? Neydi bu?
Ne taraftan geldi?
Bomba galiba.
Ne bombası?
Tam da cuma namazı vakti. Tam camiden çıkarken.
Cuma selamlığında bir şey olmaz mı?
Cuma selamlığında bir şey mi olmuş?
Padişah efendimize bir şey yapmasınlar.
Sultan Hamid efendimize kimse bir şey yapamaz. Onu Allah korur.
Biraz sonra öğreniriz. Gidelim.
Gidelim.
Namaz bitti, dualar edildi. Müslümanların halifesi Sultan Abdülhamid Han camiden çıkıyordu. Merdivene doğru giderken Şeyh Rüstam'ı gördü. Durdu, selamlaştılar. Ayaküstü biraz konuşuyorlardı. Çok geçmedi, saltanat arabası yakınındaki fayton patladı.
Camide ne cam ne pancur kaldı. Parçalanmış bir sürü insan, at ve araba. Feci bir panik. Boğuşma halinde bir kaçışma. Ana baba günü.
Efendimiz'i görmeliydiniz. Öyle sakindi ki herkesin rengi uçmuş, yüzler sararmıştı. Herkes korkulu gözlerle birbirine bakıyordu. Ne güzel konuştu ama.
En büyük emelim ahalinin rahat ve mesut olmasıdır. Bu uğurda gece gündüz nasıl çalışıldığını, gayret gösterildiğini biliyorsunuz. Gayret ve iyi niyetimin mükafatı şu olaydan Allah'ın muhafaza etmesiyle kurtulmamdır. Onun için Cenab-ı Hakk'a şükür ve hamd ederim. Üzüldüğüm bir şey varsa o da asker evlatlarından ve ahaliden bazılarının yaralanmaları ve ölmeleridir. Buna ilelebet teessüm ederim. Tebaamın hakkında göstermiş oldukları hissiyata bütün samimiyetimle memnuniyetimi beyan eyler, her türlü afetten korunmaları için dua ederim.
Sonra saray arabalarından birinin arabacı yerine atlayıverdi. Şahlanan atların dizgin kollarını topladığı gibi dört nala saraya doğru uzaklaştı gitti.
Birkaç yüz metre ötede Avrupalı elçiler ve madamları vardı.
Yaşasın İmparator!
Belçikalı anarşist Eduard Jurist'le beraber Ermeni tetikçilerin işi bu. Korkarım ki sultanımız bunları bile affeder.
Gerçekten öyle oldu. Halife ve sultana korkunç suikastten başka bir sürü cana kıyan bu sefil canilerden hiçbiri sehpaya götürülmedi.
Allah'a ve Resulüne iman eden, itaat eden zalim olamaz.
Facia tekrar başladı. Bunları fırsat bilen Bulgaristan Prensliği krallığını ilan ederek Osmanlı Devleti'nden ayrıldı. Avusturya Bosna Hersek'i ilhak etti. Yunanistan Girit'i aldı. Adana'da Ermeni ihtilali oldu. İttihatçılar Ermenilerin katliamına seyirci kaldılar. Yahudiler Siyonizmin bir adımı olarak Filistin'den toprak istemişlerdi. Kudüs'e karşılık Osmanlı Devleti'nin bütün borçlarını silmekten başka Sultan Abdülhamid'in şahsına da muazzam bir servet teklif ettiler. İşte cevap.
Dünyanın bütün devletleri ayağıma gelse, bütün hazinelerini kucağıma dökse, size Siyonistlik adına Kudüs'te bir parça bile yer vermem.
Siyonistler masonluk vasıtasıyla bu emellerine ulaşmanın her yolunu denediler. Artık bir şahsın bütün Osmanlı mülkünde söz sahibi olmasına kesinlikle son verilmeliydi.
İttihat ve Terakki Cemiyeti genç subaylar arasında hızla yayılmış.
Merkezi Selanik'te bulunan 3. Ordu'nun genç subayları İttihatçılar tarafından aldatıldı. 7 Temmuz'da Şemsi Paşa Teğmen Atıf tarafından vuruldu.
İkinci meşrutiyet kardeş kanı dökülmemesi için ilan edildi. Silah baskısı altında seçim yapıldı. 1908 yılı 17 Aralık'ta meclis açıldı. İttihatçılar padişaha rağmen duruma hakim oldular. Kumar asker üzerinde oynanıyordu. Gece karanlığı fitnenin her türlüsüne uygun bir zemin oldu. 31 Mart'ın gerekçesini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bu cemiyete dayanan hükümetin tecrübesizliği ve tedbirsizliği hazırladı.
...31 Mart olayıyla Sultan Abdülhamid'in hiçbir alakasının olmadığı kesin olarak anlaşılmıştır. Bu olayı İttihatçıların padişaha sadık 1. Ordu'ya güvenmeyerek Selanik'teki 3. Ordu'dan getirdikleri avcı taburları çıkarmıştır.
Yani İttihatçıların bir tertibidir.
Amaç sultanı devirmek.
İsteseydi Sultan Hamid bu olaydan istifade ederdi. Yalnız Taksim ve Taşkışla'daki eğitimli askerleriyle Selanik'ten gelen çapulcu alayını dağıtabilirdi. Merhameti... Ah merhameti. Müslüman kanı dökülmemesi için çok sıkı emir verdi.
Bazı şeylerin kıymetini kaybetmeden anlayabilsek ne olur sanki?
Hareket ordusu kumandanları hazineyi, asırlardır toplanan kıymetli yadigarları, zengin saray kitaplığını yağma ettiler. Padişahın altın arabası bile parçalanıp paylaşılmış.
Hatırlar mısın? Sultan Abdülaziz tahttan indirilirken de saray yağma edilmişti. Değişen bir şey yok. Düşman her zaman düşman. Hain her an ihanet içinde.
Meşrutiyet ilan edildi de ne oldu? Devletin borcu mu azaldı? Memleketin yolları, limanları, okulları mı çoğaldı? Kanunlar şimdi daha akıllıca, daha mantıklı mı düzenleniyor? Şahsiyet hakları evvelkinden daha çok mu sağlandı? Halk daha mı dört başı mamur?
Mebus efendiler karlı ticaret yollarını bulmuşlar. Herkes kesesini doldurmaya bakıyormuş. Milleti düşünen kim?
Doktor olmayan veya kullanmasını bilmeyen adamların elinde şifalı ilaç bile öldürücü zehir olur. Oluyor işte.
Seni millet azletti.
Hakkın rızasından sonra halkın rızası gelir. Halkın rızası yoksa orada meşruiyet yok demektir. Lakin hangi halkın rızası? Beni mahzun eden saltanattan uzaklaşmak değil, yapılan kabalıktır. Şeriata ve Mebusan Meclisi'nin kararına boyun eğiyorum. Vicdanen müsteriyim. Ancak 31 Mart'ta patlak veren olaylarla uzaktan yakından ilgim olmadı. Bunun iyice bilinmesini isterim. Milletim sebep olanları arayıp bulmalı, cezalandırmalı. Bu Osmanlı ülkesine yapılmış büyük bir kötülüktür. Bunu mülküme reva görenlerden Allah huzurunda şikayetçi.
Ve apar topar Selanik sürgünü. İstanbul'da kalmasından korkuluyor. Rıza Tevfik yıllar sonra ona bir şiir yazacak ve şöyle seslenecekti. Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Divane sen değil meğer bizmişiz. Bir çürük iple hülya dizmişiz. Sade deli değil edepsizmişiz. Tükürdük atalar kıblegahına. Sonra cinsi bozuk ahlakı fena. Bir sürü türedi girdi meydana. Nereden çıktı bunca veledi zina? Yuh olsun bunların ham ervahına. Sultan Abdülhamit Han son derece usta bir ince marangoz. Özel atölyesinde çeşitli marangozluk eserleri yaparak dinlenirdi. Saatçilik ve kimya ile de meşgul olurdu. Derin bir gönül hayatı vardı. Duası makbul olurdu. Niceleri geldi geçti bu devrandan. Her gelen gitti. Hak ile batılın, iman ile küfürün çarpışması bitmedi. Fitne kıyamete kadar baki. Belki sadece araçlar değişti. Bir dönemde duyguların selinde sürüklenenler, akıl ve iman sahilinde kurtuluşa erdiler. Sultan II. Abdülhamid için çok şeyler söylendi. Duruma hakim olanlar istedikleri gibi anlattı onu. Gerçeğin giysilerini çalıp sırtına giyen yalan, meydanlardan nutuk çekerken hakikat çıplak, utangaç, kıyıda köşede kaldı. Altının kıymetini sarraf bilirmiş. Her şeyin gerçeğini de ancak Allah bilir. Thank you.
Bu kaset bir asır ajans yapımıdır.